Ayrım 18.
Vezirin kanını hemen içmiyor toprak. Sahi, Notaras'ın oğullarını anlatacaktım. Mahmut Paşa'ya reva görülen eziyetleri de. Ama tüm ölüler, Konstantin ve Konstantin de dahil, on binlerce Yeniçeri ve Bizanslı askerle birlikte dans etmeye başlıyorlar. Mahmut Paşa'nın dilsizi öldürttüğü Şehzade Mustafa, dilsizin katilinin katili, bu adamın kimliğini daha sonraki bölümlerde açıklamalıyım. Dilsiz ve Mahmut Paşa da katılıyorlar iskeletler dansına. Onların el ele tutuşup eski yaşamlarındaki görünüşlerinden sıyrılarak kuru kafaları, bakışsız göz yuvaları ve kemikten ibaret gövdeleriyle dans edişlerine dehşetle bakıyorum. Beni de almak istiyorlar aralarına ama yanımda Deniz var. Deniz beni bırakmıyor. Senin ölün değil, dirin lazım bana diyerek tutuyor omuzlarımdan. Yatağa, hep yatağa, yanında yatarken bile bir başka yatağa doğru sürüklüyor. Derken elindeki orağı bir mendil gibi sallayan Azrail'in başını çektiği halay harlı ateşin çevresinde dönmeye başlıyor. Döndükçe hızlanarak, hızlandıkça fır dönerek sirenlerin sesiyle kendinden geçiyor. İskeletler semaya duran mevlevi dervişleri gibi sarılıyorlar beynimde. Yalının köhne döşemelerine topuk vurup eşyayı ayaklandırıyorlar. Avize tavandan düştü düşecek, aynalar zıngırdamakta. Yalıda değil, beynimde hora tepiyorlar. Beynim ve hayal gücüm işgal altında. Evet, işgal altında. İskeletlerin takırtısı giderek siren seslerini bastırıyor. Ölüm, ölüm, ölüm de ölüm. Hurufi derviş Mimar Sinan Yusuf'un elinden tutmuş, öteki eli evlat kurbanı Ulu Bey'in omzunda. Seyir katibi Nikolo, Ulu Bey'in beline sarılmış, Ulu Bey ise Nefeli'nin. Nefeli, Mehmet Bey'in yarı kardeşi Ahmet'i emzirmekti. Hani süt emerken makamına gönderilen Ahmet'i. Ama Ahmet'in gözü nedense güzel Şemsiye'di. Şemsiye'nin boynu vurulmamış, babası Ankur'unki gibi. Şemsiye'den sevgili karısını boğdurarak kurtulmuş Süleyman. Tıpkı Mehmet gibi, Sultan Mehmet'in delicesine sevdiği cariyesi Bizanslı İrini gibi. Ama bu öyküyü anlatmadım daha. İstanbul'u aldıktan sonra haremine giren Bizanslı bir kadına bizim Mehmet'in nasıl tutkuyla bağlandığını, gözünün ondan başka hiçbir şey görmez olduğunu ve kafa esenliğine kavuşup kendini devlet işlerine verebilmek için Divan-ı Hümayun'u toplayıp herkesin gözü önünde cariyesini kendi elleriyle nasıl hançerlediğini, hançerleyebildiğini bir başka fırsatta anlatacaktım. Gerçekte Mehmet'in yaşamında hiçbir kadını tutkuyla sevmediğini bilsem de ne güzel, kahramanlarımın tümü öldükleri yaşadılar. İskeletler gerçek yaşamdaki görünümlerine asıl asıllarına döner dönmez renklerde geri geliyor biçimlerde. Kaptan Antonio Rizzo rüzgarla şişen ipek gömleğinin içinde her zamanki gibi şık Şehzade Mustafa'da. Nefeli şemsiyeyle yarışır güzellikte. Dişilikte Nefeli başta ama şemsiyenin de değme dilbere pamuç bırakmayacak bakışları, ok gibi kiprikleri, yağ gibi kaşları, ince gibi dişleri var. İkisi de esmer, ikisinin de tenleri pürri pak, gözleri kederli. Ve ikisi de ölmeye hazır değil. Yaşamak istiyorlar daha. Yaşayıp dünyanın keyfini çıkarmak. Keyif deyince Rizzo ile Nikola atılıyorlar öne. Ama bir hamlede Mehmet kölesiyle kurbanına yetişiveriyor. Göz açıp kapı yana geçiyor onları. İyi de Mehmet'in ne işi var bu iskeletler dansında? Mehmet henüz ölmedi ki. Mehmet'in ölümünü silip atıyorum bir anda kafamdan. Onu dans edenlerin arasından çıkartıp harlı ateşin çevresinden uzaklaştırıyorum. Ölüm, ölüm diye aykıran sirenlere vakit var daha diye karşılık veriyorum. Vakit var daha. Ben bu işlerle uğraşırken Halil ile Mahmut boş durmuyorlar elbet. Her ikisi de sakallarını sıvazlıyorlar. Rizzo ile Nikola cinsel organlarını sıvazlarken. Derken gözlerimi aralıyorum. Terden sırılsıklam olmuş çarşafın altında bir el dizeriminden yukarıya apış arama doğru tırmanıyor. Kendimi elin okşayışlarına bırakıyorum. Dirilmekte pek acele etmeyen erkekliğimi hırsla kavruyor parmaklar. O anda görüntüler siliyor ve birden susuyor sirenler. El, erkekliğimi giderek daha iştahla sıktıkça haykırmak geliyor içimden. Boğazdan kurtulup Karadeniz'e çıkmanın sevinciyle düdük çalan bir balıkçı teknesinin sireni gibi değil. Boğuk boğuk ağlayıp inlercesine haykırmak. Ama değil bir ses, kısık bir hırıltı bile çıkmıyor ağzımdan. Her şey öylesine sessiz ve bungun. Çaresiz elin güdümüne bırakıyorum kendimi. Bir başka el daha peydahlanıyor hemen. Omzumdan tutup yanımda yatan çıplak gövdenin üzerine doğru bastırıyor. Boğulmadan önce debelenen bir kazazedenin çırpınışıyla direnmeye çabalıyorum. Ama boşuna. Deniz bir anda derinliğine çekiyor beni. 10. Uçurumun üzerine yerli ipte yürüyen bir cambazım. Uzun bir sopa bile yoktu elimde. Her adımda bir sağa bir sola yalvarayarak getirdiğim dengeye kol hareketlerim sayesinde kavuşup yürüyordum. Bir geçiş sürecinde değildim, hayır. Varacağım yeri bilmeden ilerliyordum. Amaç her adımda dengeyi yeniden kurabilmekti. Nedense hep son anda düşmeye ramak kalmışken kuruluyordu denge. Geceliğin bir balıkçı motorunun sesi odaya doluyordu çünkü. Yalı belli belirsiz titriyordu. Gerçekte yalı değil, eşyalardı titreyen. Tozlu raftaki çalar saat, masanın ayakları, denizle paylaştığım dar yatak. Evet, her şey titremeye başlıyordu. Divanhanede üzeri örtülü sedirlerin, devasa fanuslu lambaların, duvardan indirilmiş cam çerçeveli eski aile fotoğraflarında titrediklerini duyuyordum. Sudan şişmiş, yer yer çatlamış kocaman teknesiyle meçhule giden bir gemi gibi karanlıkta yavaşça uzaklaşıyordu yalı. Bu gidişi, balıkçı motorunun sesiyle çoğalan başka sesleri, kapısı kilitli odalarda hayal ettiğim gümüş kalkmalı sandıkları, sandıkların içinde naftalinlenmiş eski zaman giysilerini, bütün o ince belli dar etekleri, ayna karşısında sular kararırken çıkarılan yaşmaklarla, bir bir çözülen hotozla iğneleri, sonra kırık musluklardan mermer kurnalara damlayan suyu, o suyun geldiği kaynağın kıyısında yapraklarını dökmeye başlayan ulu çınarları, çınarların toprağa inen kökleriyle göğe yükselen dallarını, dallarda rüzgarın fısıltısını, evet, doğanın ve hayal gücünün gece vakti bu yörede insanoğluna bağışladığı tüm sesleri ve görüntüleri romanıma koyamazdım. Gün boyu pencereden gördüklerimi de, ama dış dünyayla ilişkimi sürdüren, bir anda olsa beni boğaz kesenin tutsaklığından kurtaran bu duyumlara ihtiyacım vardı. Onlardı yazıyla gerçek arasındaki dengeyi kuran. Motor sesi uzaklaşıp kesildikten sonra derin bir sessizliğe gömülüyordu yalı. Sonra yavaştan deniz uğuldamaya başlıyordu denizle birlikte. Bir kara basandı belki gördü, belki tuhaf bir düş. Solukları giderek sıklaşıyor, tüm gövdesini ter basıyordu. Sevişirken kulağıma aykırdığı sözlere benzer, kışkırtıcı, hayasız deyimlerle uykusunda konuşuyordu deniz. İşkencede konuşturuluyormuş gibi. Sular kayık halinin harap duvarlarındaki oyuklara girdikçe bir sağır uğultu döşemeden yukarıki katlara doğru yükseliyordu. Denizin yalıyı temelinden kemirmeye başladığını düşünüyordum. Deniz hayal gücümü yidiş ederken. Su sesi gece boyunca sürüp gidiyordu. Yalının ikbal günlerinde sandalla mehtaba çıkanların neşeli çığlıkları değildi uykularımı bölen. Sazendelerin fasıl kayığındaki fenerlerin ışığında ellerini havaya kaldırıp tefe her vuruşta çıkardıkları zil sesleri, bir udun ya da eski bir tamburun tellerinin her tıngırdayışında duyulan keder, kemanların inleyen nameleri geçmiş gecelerin esrikliğinde kalmıştı. Hanende gazellerinin Kanlıca'dan Göksu'ya doğru ay ışığında kayıp giden sandal kervanıyla birlikte aktığı, her redifli kafifeyi boğazın ayna suları gibi kendi çevresinde dönerek hızla, ısrarla, her defasında biraz daha tiz perdeden tekrarladıkları o sefa alemleri de. Göksu'ya bülbül dinlemeye gidilmiyordu artık. Ağaçlar kuşsuz, yalılar insansız kalmıştı. Ya kentin merkezine göçmüştü büyük aileler ya da öbür dünyaya. Göksu Deresi boyunca uzayıp gidiyen mezarlıktaki selvilerin sesiydi duyulan, bir de denizin uğultusuyla denizin çığlıkları. Bazı geceler uykusunda dümdüz bağırıyordu deniz. "Beni konuşturamazsınız," diye haykırıyordu. "Konuşturamazsınız, bülbül gibi mi?" diye soruyordu bazen de. "Bülbül gibi, evet." Soru soran da, yanıt veren de kendisiydi. Ama hem cellat hem kurban olduğunu bilmiyordu ki. Gece bu düşsel sorguda süren karabasanlarla uzayıp gidiyordu. Denizin korkusunu, askeri yönetimle başlayan baskı günlerini, işkencede can veren öğrencileri romanıma koyamazdım. Sayısız yük odaları, sofaları, ahşap merdivenleri ve taşlığıyla her geçen gün biraz daha denize kayan, aşı boyası aşınmış bir yalının tarihini yazamayacağım gibi. Gerçi benim romanımda şiddet vardı. Evet, oluk ki bakıyordu kan. İnsanlar boğazlanıyor, kelleler kesiliyor, Osmanoğlu'nun kanı akmasın diye süt emen bebeler cellata, dal gibi şehzadeler dilsize ipek mendille boğduruluyordu. Ama Fatih döneminde olup bitiyordu bütün bunlar. Hep o dönemde boğaz yerleşimine açılmamış deniz. Ne bu köhne yalı vardı denize kayan, ne de gelip geçen uskorlu gemiler. Boğaz kesen üç vezir kulesiyle aşılmaz bir duvar gibi karşımda yükselirken, Boğaz kesen adını koymayı düşündüğüm romanımın malzemesi de oluşmaktaydı. Bir gün Boğaz kesenin karşısına Boğaz kesen gibi zorlu bir kadının dikili vereceğini, beni Fatih döneminden koparıp kendi dünyasına çekmek, kendi coşkusunda boğmak isteyeceğini nereden bilebilirdim? Deniz'in dünyasında kan, kurşun ve işkence vardı. Gelecek güzel günlerin, özgürlük ve eşitlik özleminin bedeli tutuklamalar, hücre hapisleri, idamlar vardı. Bir de kapatıldığımız bu yalıda her geçen gün bizi bir parça daha girdabına çeken tutku. Bir gece Deniz uykuda sayıklarken kalkıp lambayı yaktım. Masanın üzerinde yazılmayı bekleyen boş kağıtlara eğildiğimde bir ses geldi kulağıma. Gece yarısından sonra yalıyı dolduran seslerden farklıydı. Pencerenin önünde bir kuş kanat çırpıyordu sanki. Perdeyi açtım. Topal martıydı. Pervaza tünemiş, kırmızı gözleriyle bana bakıyordu. Tek ayak üstünde cezaya kaldırılmış bir afacan edası vardı duruşunda. Pencereyi açıp elimi uzattım. Kaçmadı. İyice büzülüp sokuldu. Karşı kıyının ışıkları sönmüş, boğaz karanlığa gömülmüştü. Hisar seçilmiyordu uzaktan. Martının ıslak tüylerini okşadım. Hemen bıraktı kendini. Yüreği küt küt çarpıyordu. Bir süre yürek atışlarını dinledim. Sonra yavaşça boynuma doğru kaydırdım elimi. Ve birden parmaklarımın arasında kıpırdayan, soluk alıp verdikçe ipek bir kumaş gibi katlanıp açılan bu boynu sıkmak geldi içimden. Sıkıp topal martıyı boğmak. Bu nedensiz isteğin, bu korkunç duygunun nasıl olup da böyle ansızın tüm varlığımı kaplayabildiğini anlam veremedim. Martı içimden geçenlerden habersiz elimde büzülüyordu. Üşüdüğü belliydi. Bir lokma ekmek için gelmişti penceremi. Mutfağa gidip ekmek yufaladım. Döndüğümde yerinde yoktu. Keşke diye geçirdim içimden. Keşke sıkıverseydim boynunu. Sonra aklımdan nasıl böyle bir şey geçirebildiğime kendimde şaştım. Ama martının boynu öylesine yumuşak, o denli ıslak ve inceydi ki. Denize baktım. Yorgan üzerinden kaymış çıplak gövdesi açığa çıkmıştı. Az önce gördüğü karabasının izleri silinmişti yüzünden. Artık sayıklamıyordu. Yanık teni terli kalçalarıyla çarşafların üzerinden kayıp gidiyordu. Derin uykudaydı bir tanem. Boynu kirli yastıkta bir kuğu boynu kadar beyaz ve inceydi. Onu uyandırmadan yanına uzandım. Başımı göğsüne yaslayıp kalbinin vuruşlarına bıraktım kendimi. Ve nedense divanhanenin girişindeki duvar saatini düşündüm. Tatil boyunca her akşam paslı bir anahtarla kurduğumuz bu Alaturka rakamlı saatin nicedir işlemediği geldi aklıma. Cam mobilyanın içindeki pirinç rakkas zamanı öğütürcesine bir gidip bir gelmiyordu artık. İlerleyen gecenin tek kanıtı denizin çarpan kalbiydi. Sevgilimin her soluk alışında, kalbinin her vuruşunda biraz daha ilerliyordu zaman. Gün geçtikçe karanlık uzaklaşmıyordu. Hayır, uzaklaşmıyordu. Bir sabah erkenden kalkıp tepe başındaki otelde gördüğüm düşü yazmak üzere masanın başına oturdum. Aslında düş değildi, gerçekti ya da gerçek olmasını istediğim bir düş. O gece Fatih kitaplığından çıkışta yalıya dönmeyip Beyoğlu'na gitmiş, çiçek pasajında iyice kafayı bulduktan sonra bir otelde kalmıştım. Hangi otel olduğunu tam olarak anımsamıyorum şimdi. Tepe başında asmalı mescide tıkan dar bir sokağın girişindeydi. Odam arka avluda bakıyordu. Kırık lavabolu, iç karartan bir otel odası. İstiklal Caddesi'nin gürültüsü doluyordu karanlık avluya. Sonra gecenin geç saatlerinde gürültü azaldı. Dalmışım, uykumda bir ses uzundu, yorgundu padişahın yüzü diye kulağıma fısıldadı. Hiç oralı olmadım. Aynı cümleyi İtalyanca tekrarladı bu kez. O zaman yabancı sözcüklerin büyüsüne kapılır gibi oldum biraz. Aşina bir dildi, söylediklerini anlamasam da. Nicolo belki de Kaptan Antonio konuşuyordu. Bense sıvası dökülmüş dar bir otel odasında değil, bir sokak ötesindeki Venedik elçiliğinin kabul salonundaydım. Göz kamaştırıcıydı her şey. Meşin koltuklar, duvardaki tablolar, tavan nakışları ve av kabartmalarıyla süslü mermer şömini. Sultan Mehmet'in portresini yapmak için İstanbul'a gelen Doklar Sarayı ressamlarından Gentil Bellini konuşuyordu. İlk gördüğümde uzundu, yorgundu padişahın yüzü diyordu. Belli ki hasta, çok hasta. Sonu yakındır. Ölmeden yapmalıyım portresini. Balyoz, padişahın hasta ve yorgun oluşuna içten içe seviniyor, Yakup Paşa'ya göndereceği çil çil dükü altınların hesabını yaparken sevincini Bellini'ye belli etmemeye çalışıyordu. Yarın eğer ayakta durabilirse bıraktığım yerden devam edeceğimiş mi diyordu ressam. Mehmet ölümsüzlüğü çoktan hak etti ama nasıl yapmalı? Modelimin tüm özelliklerini, yalnızca görünüşünü değil, asıl o görünüşün ardında yatan tüm geçmişi, savaşları, düşleri, kederiyle bir insanı, Osmanlı ülkesinin hükümdarı da olsa bir insanı nasıl tuvale koymalı? Balyoz'un bu tür konuşmalardan canının sıkıldığı belliydi. Başka yerdeydi aklı. Mehmet'in çıkmaya hazırlandığı seferi düşünüyordu. Bu kez hangi ülkenin fethini koymuştu acaba aklına? Hangi kenti kuşatacaktı? Roma'yı mı yoksa? Doğru, Mehmet ölümsüzlüğü hak etti diyordu. Sözlerine kendisi bile inanmadan bir ölse diye geçiriyordu içinden. Bir geberip gitse. Belliğine dalgındı. Sarayda gördükleri geliyordu aklına. Mehmet'in portresini bir an önce bitirip başkalarını yeniçerilerle saray hizmetkarlarının da portrelerini yapmak için can atıyordu. Yalnızca güçlülerin, devlet yöneticilerinin resimlerini yapmaktan bıkmıştı. Balyoz, unutma ki büyük Türk dostumuz artık, dedi. Ama yine de dikkat et, sağ solu hiç belli olmaz. Bellini modelini düşünüyordu. Mehmet'in derin kültüründen, acımasız kişiliğinden bir şeyler yansımalıydı portreye ama ne? Bir derin bakış mı, koyu kopkoyu bir renk mi yoksa? Mehmet'i görür görmez hayran kalmıştı. Portrelerini yaptığı doklara benzemeyen, gizini hiçbir zaman çözemeyeceği bir başkalık vardı bu adamda. Balyoz'la ressamın konuşmaları giderek fısıltıya dönüşmüştü. Venedik elçiliğinin kabul salonu bir lamba gibi kararıp söndü düşümde. Aynı anda bir sarsıntıyla yataktan fırladım. Otel çekiyor sandım öyle. Sonra baktım sarsılan kendi gövdem. Ateşli hummaya tutulmuş gibi zangır zangır titriyordum. Gözlerimi aralayınca duvarda Fatih'i gördüm. Hayat dergisinden kesilip çerçevelenmiş portresinden bana bakıyordu. Cihan padişahının yorgun yüzünü, dudaklarına dek inen ince uzun burnunu hemen tanıdım. Elini çabuk tut diye bağırdı buyruk vericesine. Ben ölmeden tez bitir romanı. Ben ölmeden tez bitir romanı diyen bir sesle irkildim. Denizdi. Kalkıp masama gelmişti bile. Romanını bitirmekte çok acele etme diye fısıldadı. Şaka söylüyorum. Boğaz kesini bitirmem gerek. Önce beni bitirsen, dokunmadığın, keşfetmenin daha nice yerler var bedenimde. Kalem tutan elimi tuttu, çıplak göğsüne doğru bastırıp sağdan sola hareket ettirmeye başladı. İşte divit, işte parşömen, hadi yaz bakalım. Artık senin gövdene yazıyorum bu romanı Deniz, bir ceylan derisini. Her şey nasıl da hızla deviniyor. Günler geceye doğru akıyor, geceler gündüze. Çıplaklığın da akıyor, öyle bensiz, tek başına. Sabah kınından çekilmiş hançer gibi yataktan kalkışların, karşımda duruşun, gece uykuda haykırışların. Sevişirken attığın çığlıklar da yarasalar gibi dönüp duruyor yolda. Tavandan döşemeye, cumbalı odadan mutfağa, oradan divanhaneye fırdalaşıyorlar çevremde. Sözcükler kıpırdamıyor yalnız. Beyaz kağıtların boşluğunda doğmadan ölüp giden sözcükler, benim sözcüklerim. Onlara ulaşamıyorum bir türlü. Sana, çıplaklığına da ulaşamıyorum her zaman. Boğaz kesini bir muska gibi gövdene yazsamdı. Ellerimin arasından kayıp gidiyorsun, haşarı bir yunus gibi. Çırpınmıyorsun, hayır. Kayıkhanenin duvarlarına da vurmuyorsun o güzel yumuşak başını. Derin sularda yüzüyorsun, deniz, mavi ve özgür sularda. Bir başka sabah da bahçe kapısının çalındığını duydum. Yataktaydık. Deniz korkuyla fırladı yerinden. Polis olabilir, dedi. Ben evde yokum. Canım neden polis olsun, komşudur belki. Hemen açma, kayıkhaneye inmemi bekle. Giyinip odadan çıktık. O kayıkhaneye indi, ben bahçeye. Kapı tokmağı ısrarla vuruluyordu. Deniz'in yalıya ilk gelişindeki gibi. Bu kez bir başka kadındır diye geçirdim içimden. Biriyle baş edemezken bir başkası. Olsun, çivi çiviyi söker. Hem bu yalının sahibi rahmetli paşanın hareminde kim bilir kaç kadın vardı. Ama yazar değildi paşa. İşte sorun burada. That is a question. Nasıl olsa aranan ben de değildim. Onun için espri yapabiliyordum hala. Deniz'i burada bulurlarsa beni de alıp götürebileceklerini düşünemiyordum. Kapıyı gülümseyerek açtım. Postacıydı. Elindeki büyük zarfı verip gitti. Baktım İstanbul'dan atılmıştı. Üzerinde Sayın Fatih Hazinedar, Anadolu Hisarı İskele Yanı, No. 2, Şehir yazıyordu. Merakla açtım. İstanbul'un kuruluş efsaneleriydi. Elimde Fatih kitaplığında bitiremediğim el yazmasının fotokopisi, sevinçle çıktım yukarıya. Deniz'in kayıkhanede oluşunu fırsat bilerek okumaya başladım. Ve bu Timoş'un İstanbul namına bir oğlu vardı. Ve bu İstanbul günlerden bir gün babası Timoş'a attı ki, ya ebi benim muradım budur ki burada bir şehri bina edem ve o bine ittiğim şehre kendi adımı koyam ta ki benim namım dünyada zayi olmaya. Timoş dahi destur vurdu ki sen bilirsin. İstanbul dahi çünkü babasından izin alınca hazinesin açıp üstad bennalar cami edip altı fersah dairesinde bir azim hisar çevirip kendi namıyla müsemma bir şehri azim bina eyledi ve 4 sene padişahlık edip vefat eyledi. F emmi yerine bir oğlu kaldı ki namına Konstantin'dirlerdi. Bu defa olta na tamam kalan şehri İstanbul'un oğlu Konstantin bina idrüp hüsüyle getirdi. O sebepten o şehre hem İstanbul'dirler ve hem Konstantin'dirler. Tam Konstantin sözcüğünün eski yazıyla nasıl yazılması gerektiğini düşünüyordum ki bir el saçlarımda dolaşmaya başladı. Sonra ensemden tutup geriye doğru çekti. Sandalyeden düşecektim neredeyse. Aynı anda Deniz'in sesini duydum. Bütün gün enseni görecek değilim ya. Döndüm. Mavi gözlerinin içi gülüyordu. İnsan haber verir. Kusura bakma, gelen postacıymış. Öyle mi? Mektup kime? Kime olacak? Bana elbet. Ya, karından mı geliyor? Hayır, İstanbul'dan. Bir belgenin fotokopisini göndermişler. İnanmadı. Ben de mektubun Paris'ten geldiğini söyleyiverdim. Ne zaman döneceğini soruyor değil mi? Evet, çok özlemiş. Gözlerindeki pırıltı söndü birden. Somurttu. Sonra alaycı bir sesle. Ben de olsam özlerdim, dedi. Adam yazar değil, seks makinesi. Yanıt vermedim. Uzun bir sessizlik oldu. Demek kayıkhanede unuttun beni. Karımın mektubuna dalmışım. Bana bak, diye çıkıştı. İznim olmadan hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Şaka yapıyor sandım. Seni bırakmam, diye devam etti. Ölürüm de bırakma. O gün akşamı zor ettik. 11. Uyuyamıyordum. Sözcükler dönüp duruyorlardı kafamın içinde. Çiçek türbününden görülen rengarenk biçimler gibi sürekli bir devinim içindeydiler. Ayrışıp bütünleşiyor, renkten renge, biçimden biçime giriyorlardı. Yavaşlayıp kaynaşmalarını, yan yana dizilerek anlam birimleri oluşturan cümlelere dönüşmelerini bekliyordum. Ben bekledikçe daha çok hızlanıyorlardı. Her an, uzayıp giden her zaman parçasında biraz daha hızlı. Yakalayamıyordum onları. Eklem yerlerinden kopup, havada kar taneleri gibi uçuştuklarını gördükçe uykum kaçıyor, yataktan kalkıp mutfağa gidiyordum. Işığı yakınca cama vuruyordu suretim. Darmadağın saçları, yuvalarından fırlamış gözleri, yarısını düzensiz bir sakalın kapladığı kocaman yanaklarıyla korku filmlerinden çıkıp gelmiş bir meczubu andırıyordu.